Ayrım 10. Kolektif nevroz. Her çağa özgü bir kolektif nevroz ve bununla başa çıkmaya özgü bir psikoterapiye ihtiyaç vardır. Günümüzün kitlesel nevrozu olan varoluşsal boşluk, nihilizmin özel ve kişisel bir biçimi olarak tanımlanabilir. Zira nihilizm, varlığın hiçbir anlamı olmadığı teziyle tanımlanabilir. Psikoterapi için konuşmak gerekirse, kendisini nihilistik felsefenin çağdaş trendlerin etkisinden korumadığı sürece, kitlesel nevrozun çaresi olmak bir yana bir belirtisi haline gelecektir. Psikoterapi bu durumda sadece nihilistik felsefeyi yansıtmakla kalmayacak, aynı zamanda istemeden de olsa danışanlarına insanın gerçek bir resmini değil, karikatürünü sunacaktır. İlk olarak insanın biyolojik, psikolojik ve sosyolojik koşulların bir sonucu veya kalıtsallık ve çevrenin bir ürünü olmak dışında bir hiç olduğunu öne süren teori tehlikelidir. Bu görüş, nevrotiğin inanmaya yatkın olduğu şeye, yani dış etkiler veya iç koşulların bir kurbanı olduğuna inanmasını kolaylaştırır. Nevrotik kadercilik, insanın özgür olduğunu yadsıyan bir psikoterapi anlayışı tarafından güçlendirilir. Elbette insan, varlığı sonlu ve özgürlüğü de kısıtlıdır. Önemli olan ise koşullardan özgürleşme değil, koşullara karşı bir duruş alabilmektir. Bir zamanlar söylediğim gibi, hem psikiyatri hem nöroloji profesörü olarak insanın biyolojik, psikolojik ve sosyolojik koşullara ne kadar teşne olduğunu biliyorum. Ancak iki alanda profesör olmanın yanı sıra dört toplama kampından sağ çıktım ve insanın akla gelebilecek en korkunç koşullara karşı cesaretinin ve dayanma gücünün ne kadar beklenmedik güçte olabileceğine de tanıklık ettim. Pandeterminizmin eleştirisi. Psikanaliz sıklıkla panseksüelizm ile suçlanır. Bu yaklaşımın yerinde olduğundan kuşkuluyum ancak psikanalizde bence bundan daha sorunlu ve tehlikeli görülen başka bir varsayım var ki buna pandeterminizm diyebiliriz. Bununla insanın herhangi bir koşulda bir duruş alma kapasitesini hiçe sayan insan görüşünü kastediyorum. İnsan tamamen koşullanmış ve belirlenmiş değildir. Daha ziyade koşullara teslim olmaya veya onlara karşı gelmeye kendi karar verir. Başka bir deyişle insan tamamen kendi belirlenimindedir. Alelade bir şekilde var olmaz. Her zaman varoluşuna ne olacağını ve bir sonraki anda neye dönüşeceğini seçer. Aynı şekilde her insan her an değişmekte özgürdür. Bu yüzden de insanın geleceğini ancak bir grubun tamamını kapsayan bir istatistik çalışma çerçevesinde yordayabiliriz. Ancak bireysel kişilik yordanamazlığını koruyacaktır. Her türlü yordamanın temeli biyolojik, psikolojik ve sosyolojik koşullarla temsil edilebilir. Yine de insan varoluşunun en temel özelliklerinden biri bu koşulların üstüne çıkabilmek ve onları yenebilmektir. İnsan dünyayı mümkünse iyiye götürmeye muktedirdir ve kendisini de gerekirse iyiye doğru değiştirilebilir. Doktor G'den bahsetmeme izin verin. Hayatım boyunca karşılaştığım insanlar arasında Mephistovari bir varoluşa sahip şeytani diyebileceğim tek kişiydi. O sıralarda genel olarak Steinhoff'un katliamcısı, Viyana'daki büyük hastane olarak biliniyordu. Naziler ötenazi programını başlattıklarında tüm ipleri eline aldı. Kendisine verilen göreve tutkuyla bağlıydı ve tek bir psikotik kişinin bile gaz odalarından kaçamamasını sağlamak için canla başla çalıştı. Savaştan sonra Viyana'ya döndüğümde Dr. J'ye ne olduğunu sordum. Ruslar tarafından Steinhoff'un tecrit hücrelerinden birine hapsedildi dediler. Ancak ertesi gün hücrenin kapısını açık bulmuşlar ve Dr. J bir daha hiç görünmedi. Daha sonraları diğerleri gibi ben de onun yoldaşlarının yardımıyla birçok Nazi gibi Güney Amerika'ya kaçtığına ikna oldum ancak yakın zamanda demir perde hapishanelerinde yıllarca kalmış bir Avustralyalı diplomat benim danışmanım oldu. Önce Sibirya'da sonra da Moskova'nın meşhur Lubyanka zindanında kalmıştı. Nörolojik muayenesi sırasında Dr. J'yi tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanımadığımı söyledikten sonra devam etti. Onu Lubyanka'da tanıdım. Orada mesane kanserinden 40 yaşında öldü ama ölmeden önce tanıyabileceğiniz en iyi yoldaştı. Herkese teselli vermeye çalışıyordu. Olabilecek en yüksek ahlaki değerlere uygun yaşamaya çalışıyordu. Hapisteki yıllarım sırasında tanıştığım en iyi insan oydu. İşte Steinhoff'un katliamcısı Dr. J'nin hikayesi budur. İnsanın davranışlarını öngörmeye kim cüret edebilir ki? Bir makinenin, bir otomatın hareketleri ve hatta insan psihisinin mekanizmaları ve dinamikleri tahmin edilebilir. Ama insan pişiciden fazlasıdır. Ancak özgürlük son söz değildir. Özgürlük öykünün sadece bir kısmı, hakikatin ise yarısıdır. Olumlu yanı sorumluluk olan fenomenin olumsuz yanından başka bir şey değildir. Aslında sorumluluklara göre yaşamadığı sürece tamamen keyfiyete dönüşerek dejenere etme tehlikesini barındırır. İşte bu yüzden doğu yakasındaki özgürlük anıtının karşısına batı yakasına sorumluluk anıtı konulmasını öneriyorum. Psikiyatrik amentü, insanı tüm özgürlüklerinden mahrum bırakacak hiçbir koşul yoktur. Bu yüzden de nevrotik ve hatta psikotik vakalarda bile özgürlük kırıntıları kalmıştır. Hatta hastanın kişiliğinden temel çekirdeğine psikoz bile dokunamaz. İyileşmesi mümkün olmayan bir psikotik hasta faydalığını yitirse de insan olma onurunu hala koruyabilir. Benim psikiyatrik amentüm budur. Böyle olmasaydı psikiyatr olmaya değmezdi. Kim için psikiyatrlık yapacaktım? Artık tamir edilmesi mümkün olmayan hasarlı beyin aygıtı için mi? Danışan bundan fazlası olmasaydı ötenazi tek mantıklı seçenek olurdu. Psikiyatrinin yeniden insanileştirilmesi. Fazlasıyla uzun bir süredir aslında yüzyılın yarısı boyunca psikiyatri insan zihnini sadece bir mekanizma olarak tanıdı ve sonucunda akıl hastalığının sadece bir teknikle tedavi edilebilir olduğuna inandı. Ben bu zannın geride kaldığına inanıyorum. Artık ufukta görünen psikolojikleştirilmiş bir tıp değil, insanileştirilmiş bir psikiyatridir. Yine de kendini bir teknisyen rolünde gören bir doktor, hastalığın arkasındaki insanı görmek yerine danışanında bir makineden daha fazlasını görmediğini itiraf edecektir. İnsan diğerler arasında bir şey değildir. Şeyler birbirini belirler ama insan nihai olarak kendisi tarafından belirlenir. Yetileri ve çevresel koşullarının sınırlamaları dahilinde ne olduysa kendi kendine yapmıştır. Örneğin toplama kamplarında, bu yaşayan laboratuvarlar ve bu deneyi alanlarında bazı yoldaşlarımız domuz gibi davranırken diğerlerinin azizler gibi davrandığına tanık olduk. İnsanın içinde hangisinin gerçekleşeceği kendi kararlarına bağlı olan iki olasılık da vardır. Bizim kuşağımız gerçekçidir. Biz insanın gerçekte ne olduğunu gördük. Sonuç olarak Auschwitz'teki gaz odalarını icat eden de buralara dudağında Tanrı'nın buyruğu Şema İsrail ile dimdik giren de insandır. Üçüncü kısım, 1984 ek yazısı, trajik iyimser lehine. Bu bölüm 1983'te Batı Almanya'daki Regensburg Üniversitesi'nde gerçekleşen Dünya 3. Logoterapi Kongresi'nde verdiğim bir dersten oluşturulmuştur. ABD'de logoterapi alanındaki öncü çalışmaları 1955 kadar erken bir tarihte başlayan ve alana paha biçilmez katkılarda bulunan Edith Weisskopf Joelsen anısına. İlk olarak kendimize trajik iyimserlik, optimizm ile ne kastedildiğini soralım. Bu tabir kabaca logoterapideki adıyla trajik üçlüye rağmen iyimser olabilme ve iyimser kalabilmeyi anlatır. Trajik üçlü şunlardır. 1. Acı, 2. Suçluluk ve 3. Ölüm. Bu bölüm aslında tüm bunlara rağmen hayata evet diyebilmenin nasıl mümkün olabileceği sorusuna cevap arar. Soruyu farklı bir şekilde sormak gerekirse, hayat trajik unsurlarına rağmen potansiyel anlamını koruyabilir mi? Almanca bir kitabımın adına kaynaklık eden bir deyişle ifade edecek olursak, sonuç olarak her şeye rağmen hayata evet diyebilmek, hayatın herhangi bir koşul altında, hatta en sefil koşullar altında bile potansiyel olarak anlamlı olduğunu ön kabulüne dayanır ve bu da hayatın olumsuz unsurlarını olumlu ve yapıcı bir şeye dönüştürmeye yönelik insan becerisini gerektirir. Başka bir deyişle önemli olan herhangi bir durumda en iyisini yapmaktır ancak buradaki en iyi Latince karşılığıyla optimuma denk gelmektedir ve trajik optimizmden bahsetmemin nedeni de budur. Yani trajedi karşısında ve insan potansiyelinin en iyi kullanımında her zaman şunlara olanak tanınır. 1. Istırabı bir insan kazanımına ve edinimine çevirme. 2. Suçluluktan kendine iyiye doğru değiştirme olanağı çıkarma ve 3. Hayatın geçiciliğinden sorumlu davranış için bir teşvik edinme. Ancak iyimserliğin tavsiye veya emirle benimsenebilecek bir şey olmadığını unutmayalım. İnsan kendini bile ne her türlü tersliğin ne de her türlü umudun karşısında ayrım gözetmeksizin iyimser olmaya zorlayamaz. Amerikan kültürü Avrupalıların gözünde sürekli olarak mutlu olmayı emrediyormuş gibi görünür. Ancak mutluluğun peşinde koşulamaz. O kendiliğinden ortaya çıkmalıdır. İnsanın mutlu olmak için nedeni olmalıdır ancak neden bulunduğunda insan otomatik olarak mutlu olur. Gördüğümüz gibi insan mutluluk peşinde değil, daha ziyade verili bir durumun barındırdığı potansiyeli gerçekleştirerek mutlu olacak bir nedenin peşindedir. Bu neden ihtiyacı insana özgü fenomenlerden birinde de benzer şekilde görülür. Kahkaha, Birinin gülmesini istiyorsanız ona bunun için bir neden vermelisiniz. Örneğin ona bir fıkra anlatmalısınız. Onu buna zorlayarak ya da kendisini zorlamasını sağlayarak kahkaha atmasını sağlamak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bunu yapmak insanlara fotoğraf çekilirken peynir dedirttikten sonra çekilen fotoğraflardaki donuk ve yapay gülümsemelere neden olur. Logoterapide bu tür bir davranışa aşırı niyet adı verilir. İster frijitlik, ister iktidarsızlık söz konusu olsun, aşırı niyet cinsel nevrozların nedenleri arasında önemli rol oynamaktadır. Kişi kendisini unutacak kadar kendini vermek yerine doğrudan orgazm için debelenirse cinsel haz için verilen bu çaba kendi kendini imkansız kılan bir hal alır. Daha ziyade alınan keyfi bozan bir şeye dönüşür. Bireyin anlam arayışının başarılı olması ona sadece mutluluk değil aynı zamanda ıstırapla başa çıkma gücü de verir. Peki ya insanın anlam arayışı boşunaysa ne olur? Bu ölümcül bir duruma bile yol açabilir. Örneğin savaş esirleri veya toplama kampları gibi uç örneklerde bazen olan şeyleri düşünelim. Amerikalı askerlerden duyduğum kadarıyla esir kamplarında bırakmak adını verdikleri kristalize bir davranış örüntüsü varmış. Bu davranış örneğin bir gün sabah 5'te kalkıp işe gitmeyi reddederek idrar ve dışkısıyla ıslanmış samanlığın üzerinde barakada kalmaktır. Hiçbir şey ne uyarılar ne tehditler bırakanların fikrini değiştiremez ve sonra tipik bir şey gerçekleşir. Ceplerinin dibinde sakladıkları bir sigarayı çıkarıp içmeye başlarlar. O anda bundan sonraki 48 saat içinde onların ölümünü izleyeceğinizden emin olabilirsiniz. Anlam yönelimi bitmiş ve anında haz arama bunun yerine geçmiştir. Bu günbegün karşımızda olan başka bir duruma benzemiyor mu? Kendilerine tüm dünyada gelecek yok, no future kuşağı diyen gençleri düşünüyorum. Elbette onların sığındığı tek şey sigara değil, aynı zamanda maddelerdir de. Aslında maddelerin sahneye çıkması daha genel kitlesel bir fenomenin sonucudur. Sanayi toplumlarımızda evrensel bir fenomen haline gelen ve varoluşsal ihtiyaçlarımızın engellenmesi sonucu oluşan anlamsızlık hissinin. Bugün anlamsızlık hissinin nevroz gelişiminde giderek artan bir rol oynadığını öne sürenler sadece logoterapistler değildir. Stanford Üniversitesi'nden Arvin D. Yalom'un da varoluşsal psikoterapide söylediği gibi psikiyatri kliniğine ardışık olarak başvuran 40 danışanın 12'si %30 anlamla ilişkili temel bir sorun yaşamaktadır. Anketler, terapistler ve bağımsız dereceler tarafından değerlendirilmiştir. Palo Alto'nun binlerce kilometre doğusunda durum sadece %1 farklıdır. En güncel istatistikler Viyana'da nüfusun %29'unun hayatlarının anlamdan yoksun olmasından şikayetçi olduğunu göstermektedir. Anlamsızlık hissinin nedeni olarak çok basit bir kirle de olsa insanların araçları olduğunu ama anlamdan yoksun olduklarını söylemek mümkündür. Elbette bazılarının araçları da yoktur. Özellikle bugün işsiz olan kitleleri düşünüyorum. 50 yıl önce genç danışanlarda teşhis ettiğim ve işsizlik nevrozu diye adlandırdığım tipte depresyonla ilgili bir çalışma yayınlamıştım. Bu nevrozun aslında iki taraflı bir yanlış özdeşleşmeden kaynaklandığını göstermiştim. İşsiz olmak, yararsız olmakla ve yararsız olmak da anlamsız bir hayata sahip olmakla eşdeğer görülüyordu. Sonuç olarak danışanları gençlik örgütlerinde, yetişkin eğitiminde, halk kütüphanelerinde ve benzer organizasyonlarda gönüllülük yapmaları için ikna etmeye başardığımda, yani bir deyişle onca boş vakti karşılığında para almadıkları ama anlamlı bir etkinlikle doldurabildiklerinde ekonomik durumları değişmemesi ve hala aç olmalarına rağmen depresyonları iyileşmişti. Gerçek şu ki insan sadece refah sayesinde yaşamaz. Bireyin sosyoekonomik durumuyla tetiklenen işsizlik nevrozunun yanı sıra izleri vakaya bağlı olarak psikodinamik veya biyokimyasal koşullarda sürülebilen başka depresyon tipleri de vardır. Bunlara sırasıyla psikoterapi veya ilaç tedavisi de önerilebilir. Ancak anlamsızlık hissi söz konusu olduğunda bunun aslında bir patoloji meselesi, nevroz işareti ya da belirtisi değil, insanın insanlığının bir kanıtı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Sadece genç kuşakta çok yaygın olan kitlesel nevrotik sendromu düşünün. Bu sendromun 3 parçası da depresyon, saldırganlık, bağımlılık, logoterapide bir boşluk ve anlamsızlık hissine tekabül eden varoluşsal boşluğa bağlıdır. Ne her bir depresyon vakasının temelinde anlamsızlık hissinin izlenebileceği ne de depresyonun yol açacağı intihar vakalarının her zaman varoluşsal boşluktan kaynaklandığı söylenebilir. Yine de her bir intihar anlamsızlık duygusundan kaynaklanmıyorsa bile bireyin kendi canına kıyma dürtüsü yaşamaya değer bir anlam veya amaç bulduğunda sona ererdi. Peki güçlü bir anlam yönelimi intiharın önlenmesinde belirleyici bir rol oynuyorsa, intihar riski olan vakalarda müdahale için ne düşünülebilir? Genç bir doktorken Avusturya'nın en büyük devlet hastanesinde şiddetli depresyondaki kişilerin kaldığı bölümde 4 yıl çalıştım. Bunlardan birçoğu intihar girişimlerinin ardından buraya yatırılmıştı. Bir keresinde 4 yıl içinde 12 bin hastaya bakmam gerektiğini hesaplamıştım. Orada biriktirdiğim deneyimler intihara yatkın biriyle karşı karşıya olduğumda bana hala yardımcı olur. Bu kişilere oradaki danışmanlarımın girişimleri başarısız olduğu için mutlu olduğunu ve haftalar, aylar, yıllar sonra sorunlarına bir çözüm, sorularına cevap ve hayatlarında anlam bulduklarını anlatırım. Açıklamama binlerce vakada işler yoluna girmiş olsa bile diye devam ederim. Kimsenin içinde bir gün er ya da geç bunun olmayacağını garanti edebilir ki. Yine de ilk olarak bunun olabileceği günü görmelisin ve şafak sökene kadar hayatta kalmalısın. Bundan sonra hayatta kalma sorumluluğu seni terk etmeyecek. Kitlesel nevrotik sendromun ikinci yüzüne saldırganlık dair bir zamanlar Kerenlywood Sheriff tarafından yapılmış bir deneyden bahsetmek istiyorum. Deneyciler izci oğlan grupları arasında yapay bir şekilde ortak saldırganlık yaratmayı başarmıştı ve bu saldırganlığın sadece gençler kendilerini kolektif bir amaca kampa yiyecek getiren kamyonu saplandığı çamurdan kurtarmak adadıkları zaman azaldığını gözlemlediler. Bir an içinde sadece değişmekle kalmadılar. Ayrıca karşılamaları gereken bir anlam sayesinde birleştiler. Üçüncü mesele olan bağımlılığa dair de Anne Marie von Forstmeyer'in ortaya koyduğu testler ve istatistiklerle de kanıtlandığı üzere alkoliklerin %90'ı derin bir anlamsızlık duygusundan mustariptir. Stanley Cripper'ın çalıştığı madde bağımlılarının %100'ü her şeyin anlamsız göründüğüne inanmaktadır. Haydi anlam sorusunun kendisine dönelim. Başlangıç olarak logoterapistin insanın hayatı boyunca karşılaşmak zorunda kaldığı tüm tekil durumlara içkin olan potansiyel anlamla ilgilendiğini netleştirmek istiyorum. Bu yüzden de hayatın anlamını bir bütün olarak değerlendiremeyeceğim. Ancak buna rağmen anlama ilişkin böyle kapsamlı bir tanımın var olduğuna inanıyorum. Bir benzerlik kurmak için bir filmi gözünüzde canlandırın. Teker teker binlerce resimden oluşur ve her biri mantıklı ve anlamlıdır. Yine de son kareyi izlemeden filmin anlamını kavrayamayabiliriz. Ancak her bir bileşenini, her bir tekil resmi anlamadan da filmi anlamamız mümkün olmaz. Hayat da böyle değil midir? Varsa hayatın nihai anlamını sadece ölüm döşeğinde en sonunda anlaşılır olamaz mı? Nihai anlam da her bir tekil durumun bireyin bilgi ve inançlarına en uygun şekilde gerçekleştirilmesine bağlı değil midir? Logoterapi açısından bakıldığında anlamın ve bunun idrakının ayakları yerden kesilmiş veya fil dişi kulede saklı olmadığı, tam aksine tamamen ayakları yere basar şekilde bulunduğu açıktır. Büyük bir coşkuyla anlam bilişini, somut bir durumun, kişisel anlamının, Karl Bühler'in öne sürdüğü anlamda aha deneyimiyle Max Wertmeyer'in kuramı çizgisinde Gestalt algısının ortasında bir yere yerleştirebiliriz. Anlam algısı, Gestalt algısının klasik kavramsallaştırılmasından zemin ve şekle dair ani bir farkındalık gerektirmesiyle farklılaşır. Zira anlam algısı benim anladığım şekilde arka plandaki gerçekliğe rağmen olasılığın ya da daha basit bir deyişle verili bir durumda ne yapılabileceğinin farkına varılması ile ilgilidir. Peki insan anlam bulmaya nasıl başlar? Charlotte Bühler'in ifadesiyle tek yapabileceğimiz insan hayatının nihai olarak neyle ilgili olduğuna ilişkin sorularına cevap bulan ya da bulamayan insanların hayatlarını incelemektir. Bu tür bir biyografik yaklaşıma ek olarak biyolojik bir yaklaşım da benimsenebilir. Logoterapi, bilinci verili bir yaşam durumunda hareket etmemiz gereken yönü belirten bir süflör gibi ele alır. Böyle bir görevi sürdürebilmek için insanın karşılaştığı durumlara karşı bir ölçek uygulaması ve durumun bir dizi ölçüt ve bir değer hiyerarşisi ışığında değerlendirilmesi gerekir. Ancak bu değerler bilinç düzeyinde benimseyebileceğimiz şeyler değildir. Onlar daha ziyade olduğumuz şeylerdir. Bizim türümüzün evrimsel süreci içinde kristalize olmuştur. Biyolojik tarihimiz üzerine inşa edilmiştir ve biyolojik derinliklerimize kök salar. Biyolojik a priori kavramını geliştirirken Konrad Lorenz'in kafasında da benzer bir şey olabilir. Onunla değer sürecinin biyolojik temellerine ilişkin kendi görüşlerimi paylaştığımda heyecanla onaylamıştı. Her şekilde kendine yönelik düşünce öncesi bir aksiyolojik kavrayış mevcuttur ve bunun biyolojik kalıtımımızda demirlediğini varsayabiliriz.